Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 18 Haban 1401, Hicri Kameri 14 Rebiyusani 1444 ve Miladi 9 Kasım 2022 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Şia tarihinin büyük alimleri, İran masalları ve efsaneleri isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketane, arkadaşım
Susan Kolipur.
Akşam haberlerini sunuyoruz. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Reisi Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterini kabul etti. İran ile Rusya Ulusal Güvenlik Yetkilileri görüştü. Petrol Bakanı Gazprom ile 40 milyar dolarlık anlaşma imzaladık. Irak hükümeti Türkiye'den saldırılarını durdurmasını istedi. İşgal güçleri Şafak baskınlarında yine 10'dan fazla Filistinli gözaltına aldı. Ve Amerika'da seçimlerinde mecliste cumhuriyetçi çoğunluğu kazanıyor. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Tahran'da Rusya Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Nikolay Patroşev'i kabul ettiği görüşmede, bağımsız ülkelerin işbirliğinin Amerikalıların istikrarsızlaştırma stratejisine en kesin yanıt olduğunu belirtti. Görüşmede reisi İran ve Rusya'nın çeşitli alanlarda stratejik ilişkiler düzeyini geliştirme iradesine sahip olduklarına işaretle bağımsız ülkelerin işbirliğinin Amerikalılar ve müttefiklerinin istikrarsızlaştırma stratejisine en kesin yanıt olduğunu belirtti. Reisi İran İslam Cumhuriyeti'nin ilkeli politikasının savaşa karşı çıkmaya dayalı olduğuna temasla savaşın genişlemesinin tüm ülkeleri endişelendirdiğini ifade etti. Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri de görüşmede ikili işbirliği durumu hakkında bilgi sunarak iki ülkenin siyaset, ticaret, enerji, tarım ve transit alanlarında işbirliğinin çok aktif hale getirilmesine çalıştıklarını vurguladı. Patroşev, çok kutuplu dünyanın oluşturulmasının tüm ülkelerin menfaatleri doğrultusunda olduğunu söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şemhani, Rus mevkidaşı Nikolay Patrushev ile Tahran'da bir araya geldi. Görüşmede Şemhani, İran'ın Rusya ve Ukrayna savaşına son vermek için rol ifa etmeye hazır olduğunu belirtti. Görüşmede Şemhani, bölgesel ve küresel gelişmeler ve koşulları işaretle mevcut krizlerden çıkış yolunun bölgesel ve uluslararası diyalog ve işbirliği olduğunu söyledi. Şemhani, Sulta düzeninin İran milletine yönelik hibrit savaşının ebadı ve Amerika'nın zalimce yaptırımlarının etkilerini işaretle komşu ülkeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel işbirliğinin geliştirilmesinin İran'ın stratejik önceliklerinden olduğunu belirtti. Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri, iki ülkenin enerji, ulaştırma, tarım, ticaret, bankacılık ve çevre alanlarında işbirliği sürecinin güçlendirilmesinin önemini de vurgu yaptı. Şemhani, terörizm ve radikalizm bölge ve dünya güvenliğini tehdit etmeye devam ettiğine temasla, bu kötü olayın tüm tehlikelerini bertaraf etmek için bölgesel ve uluslararası işbirliğinin artırılmasına vurgu yaptı. Görüşmede Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri de iki ülkenin Birleşmiş Milletler Anlaşması'nı savunan dostluk grubunun oluşturulması için ortak projenin takibine vurgu yaparken, Amerika dahil batılı ülkelerin Birleşmiş Milletler Anlaşması'nı çiğneyip hibrit savaş ve yaptırımlar ile kendi siyasi iradesini bağımsız ülkelere dayatmaya çalıştığını söyledi. Rus yetkili Ukrayna krizi hakkında ise Batı'nın medya imparatorluğunun baştan itibaren gerçekleri ters yüz edip dünya kamuoyunun dikkatini Ukrayna krizinin nasıl başladığı ve sahadaki gerçekleri konusunda dağıtmaya çalıştığını vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı Cevat Oji, Rus Gazprom firması ile 40 milyar dolarlık anlaşma imzalandığını bildirdi. Oji bugün Bakanlar Kurulu toplantısının marjında gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazprom firmasının dünyanın en büyük firmalarından biri olduğuna işaretle bu firma ile 40 milyar dolarlık anlaşma imzaladıklarını söyledi. Bakan Oji, söz konusu anlaşmanın hayata geçirilmesini takip ettiklerini temasla, bugün Gazprom başta olmak üzere büyük Rus firmalarının İran'daki projelere yatırım yaptığını söyledi. Yetkili ayrıca enerji ürünlerinin swap'ına başladıklarını sözlerine ekledi.
İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Abulfaz Şikarçı yaptığı açıklamada silahlı kuvvetlerin tüm katmanlarda güçlenmesinin düşmanın hedeflerini suya düşürmek için bir zaruret olduğunu belirtti. General Şikarçı bugün Buşehr vilayetinde ordu komutanlarına hitaben yaptığı konuşmada düşmanların kutsal İran İslam Cumhuriyeti nizamına karşı komplolarına işaretle toplumda anlaşmazlığı çıkarmanın düşmanların çeşitli komplolarında yenildikten sonra en önemli oyunlarından olduğunu belirtti. Şikarçı kargaşacılar ve isyancıların hedefinin düşmanların hedefleriyle örtüştüğüne işaretle silahlı kuvvetlerin velayet-i fakihin emrini dinleyip halkın desteğiyle düşmanların hedeflerini suya düşüreceğini ifade etti.
Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesinde yabancı uyruklu kişilerin kaldığı apartmanda sobadan kaynaklı yangın çıktı. Hürriyet'in haberinde alınan bilgiye göre saat 23.52 sıralarında Uludağ'ın eteklerindeki Değirmen Önü Mahallesi Şehitler Caddesi'nde 4 katlı binanın 1. katında yangın çıktı. Hava sıcaklığının 7 derece olduğu mahallede sobadan kaynaklı yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Mimar Sinan ve Kestel noktalarından ekipler müdahale etti. İtfaiye ekipleri içeri girdiklerinde Suriye uyruklu 8 çocuk 9 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Olay yerine ambulans, kriminal ve asayiş ekipleri, afet ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri de yangını söndürmek isterken zehirlenen baba ve üst kattaki 3 kişilik Suriyeli aileyi hastaneye kaldırdı. Bursa Valisi Yakup Can Bolat, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Emniyet Müdürü Taceddin Aslan da olay yerine geldi. Bursa'da yangında ölen eşi, 6 çocuğu ve 2 yeğenini kurtarmak isterken dumandan etkilenen Hüseyin El Casem, Kestel Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Marmara bölgesinde bu yel yağışının azalmasıyla İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi %38'lere düştü. Marmara bölgesinde bu yel yağışlar normaline göre azalma gösterdi. 2022 girenen 10 ayının sadece 3 ayında yağışlar normalin üzerinde gerçekleşti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Marmara bölgesinde Şubat ayında yağışlar normaline göre %60, Haziran'da %18, Ağustos'ta %100 artarken Ocak'ta normaline göre %25, Mart'ta %44, Nisan'da %4, Mayıs'ta %61, Temmuz'da %25, Eylül'de %40, Ekim'de %71 azaldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı %38.63 olarak ölçüldü.
Irak Başbakanı Es-Sudani, Türkiye'nin bu ülkenin kuzeyindeki saldırılarının durdurulmasını istedi. Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani yaptığı konuşmada, Irak ve Türkiye'nin güvenlik, ekonomi ve su olmak üzere üç ortak dosyası olduğuna işaretle, Türkiye'nin Irak'ın kuzey bölgelerine yönelik saldırılarının durdurulmasını istedi. Es-Sudani, Türkiye'nin ekonomik olarak geliştiğini temasla bu bağlamda Irak'ın büyümesi ve gelişmesinde rol ifa edebileceğini vurguladı.
Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani, ülkesinin İran ve Türkiye ile olan su sorununun çözülmesi gerektiğini söyledi. Basın toplantısında konuşan Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani, ülkesinin İran ve Türkiye ile olan su sorununun çözülmesi gerektiğini vurguladı. Es-Sudani, Irak hükümetinin su meselesiyle ilgili net bir tutum sergilediğini ve bu meselenin çözülmesi gereken uluslararası bir sorun olduğunu belirtti. Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda Irak'ta artan kuraklık krizi aşmak için Türkiye ve İran'dan yardım istemişti.
Gazze'ye yönelik deniz ablukasını kırma çalışmaları başlıyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Binlerce Gülücük kafilesinin başkanı ve İsrail işgal rejiminin Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı ablukayı kırma amaçlı çalışmalar yürüten aktivistlerin önde gelenlerinden İsam Yusuf, Gazze'ye uygulanan deniz ablukasının kırılması için önümüzdeki aylarda faaliyetlerin artacağını dile getirdi. Yusuf, Filistin Enformasyon Merkezi'ne yaptığı özel açıklamada koronavirüs salgını sebebiyle 2 yıldır kesintiye uğrayan işgal rejiminin Gazze ablukasını kırma amaçlı sivil çalışmaların yeniden başlatılması yönünde hareketlilikler olduğunu vurguladı. Yusuf, önümüzdeki aylarda Avrupa'nın muhtelif limanlarında çalışmalar yapılacağını ve işgal rejiminin Gazze'ye yönelik deniz ablukasının kırılması için bu limanlardan bazı gemilerin denize açılacağını ifade etti. Yusuf, bu gemilerin ne zaman denize açılacağı konusunda kesin tarih vermek için henüz erken olduğunu, ancak bu sıralarda hareketliliğin artmasını bekledikleri belirtti. Yurt dışındaki Filistinler Halk Kongresi de 7 Kasım'da İsrail işgal rejiminin Gazze'ye 15 yıldan fazla süredir uyguladığı insanlık dışı ablukayı kırmak amacıyla yeni bir kampanya başlattığını duyurmuştu. Bunun yanı sıra Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu geçtiğimiz cumartesi ve pazar günleri işgal rejiminin Gazze'yi uyguladığı ablukanın kırılması için ortaya konacak çabalar hakkındaki planını görüşmek üzere İngiltere'nin başkenti Londra'da toplantı düzenlemişti. Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki hadiseleri araştırma komitesi, İsrail işgal rejiminin Kudüs dahil olmak üzere Siyonist işgal altındaki bölgede hak ihlallerini soruşturmak amacıyla İsviçre'nin Cenevre şehrinde tanıkları ve mağdurları dinleme duruşmalarını başlattı. Duruşmaların daha çok işgal rejiminin geçtiğimiz Ağustos ayında bazı insan hakları kuruluşlarının terör örgütleri listesine dahil edilerek kapatılması ve geçtiğimiz Mayıs ayında El Cezire muhabiri gazeteci Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi olayıyla bağlantılı gelişmeler üzerine odaklandığı bilgisi verildi. Birleşmiş Milletler'in insan hakları konusundaki en üst kurumu olan İnsan Hakları Konseyi'ne bağlı olarak geçen yıl oluşturulan araştırma komitesinin tanıkların ve mağdurların ifadelerini değerlendirme konusunda tamamen tarafsız davranmayı hedeflediği belirtildi. Mağdurlardan, tanıklardan, sivil toplum kurumları yetkililerinden ve yasal temsilcilerden birçok kişinin olaylarla ilgili tanıklıklarını komite önünde açıklamaları için çağrıldığı ifade edildi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlere devam ediyor. İsrail işgal güçleri bugün sabah erken saatlerde Filistin'in Batı Şeria bölgesinde ve Kudüs'te düzenledikleri şafak baskınlarında yine ondan fazla Filistinli gözaltına aldılar. İşgal güçlerinin Kudüs vilayetinde 5, Beytlahim'de 4, El Halil'de 2, Tulkerm, Nablus ve Ramallah'ta da birer kişi gözaltına aldıkları haber verildi. İşgal güçlerinin Nablus'un güneyindeki El-Luben El-Şarkiye kasabasında İslam Muayyed Mansur isimli genci, Batı Şeria'nın kuzey kesiminde yer alan Tulkerm şehrinde Muntasar Mecdube'yi, Ramallah'ın kuzeybatısındaki Nebi Salih köyünden Tahir et-Temimi'yi, El-Ubeydiye kasabasından Salah Muhammed Ebu Serhan'ı, Beytlahim şehrinden Mehdi Cemil Zevahiri'yi, Beytlahim merkezinde Cebelu Huleyfat'tan Muhammed ve Abd Hişam Azam isimli kardeşleri gözaltına aldıkları bilgisi verildi. Kudüs vilayetinde Bidu kasabasından Muntasar Eşey, Muhammed Ebu Eyd ve İz Mansur'u, Kudüs şehrinin batısında yer alan Beytu Dakku kasabasından da Ubey İsam, Mirar ve Muhammed Ali Hamdan isimli şahısları gözaltına aldılar.
Amerika'da Başkanlık Demokrat Partili Joe Biden'da ve hem Temsilciler Meclisi'nde hem Senato'da Demokratlar çoğunluktayken dün ara seçimlere gidildi. 435 sandalyenin tamamının yenilendiği Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk Cumhuriyetçi Parti'ye geçme yoluna girdi. 100 sandalyeden 35'inin yenilendiği Senato'da nefes nefese başa baş yarışa sahne oldu. Amerika Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk için 218 sandalye gerekiyor. Bu haber yazıldığında Cumhuriyetçiler 198, Demokratlar 178 sandalye kazanmıştı. Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi azınlık lideriyken artık Cumhuriyetçi çoğunluğa liderlik edecek Kevin McCarthy, Kongre'nin alt kanadını geri alacaklarının net olduğunu söyledi. McCarthy, destekçilerinin meclisi geri alacağımız netleşti. Yarın uyandığınızda biz çoğunlukta olacağız ve Nancy Pelosi azınlıkta olacak diye seslendi. Dolayısıyla yeni meclis başkanı olacak McCarthy, Cumhuriyetçilerin Amerika ekonomisini iyileştirmek, suçları azaltmak ve Amerika'daki temel özgürlükleri korumak için çalışacaklarını belirtti.
Amerikan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ned Price, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Amerika'nın başkenti Washington DC'de dün yaptığı görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanları müzakereleri hızlandırmam konusunda anlaştılar dedi. Amerikan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ned Price, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Amerika'nın başkenti Washington DC'de dün yaptığı görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanları müzakereleri hızlandırma konusunda anlaştılar dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in girişimiyle dün Amerika'nın başkenti Washington DC'de bir araya gelmişti. Amerikan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ned Price, Azerbaycan Cumhuriyeti Ermenistan arasındaki görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanları müzakereleri hızlandırma konusunda anlaşılar ifadelerini kullanarak dün iki tarafın buluşması olumluydu. Anlaşmazlık alanlarının çoğunu gün yüzüne çıkardılar. Günün sonunda ortak bir bildiride anlaştılar dedi. Price tarafların ilerleyen haftalarda doğrudan diyalog yolu ile toplantıya devam etmeyi kabul ettiklerini aktardı.
Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon denizi yönüne balistik füze fırlattığını duyurdu. Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pyongyang'ın bu yıl 32. kez füze denemesi kapsamında Japon denizi yönüne balistik füze fırlattığı ifade edildi. füzenin Japon Ulusal Münhasır Ekonomik Bölgesi'nin dışına düştüğünün tahmin edildiği belirtildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da Kuzey Kore'nin doğu kıyılarına fırlattığı balistik füzenin türünün saptanmaya çalışıldığı kaydedildi.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın kabinesinde devlet bakanı olarak görev yapan Gavin Williamson hakkında çıkan zorbalık iddialarının ardından görevi bıraktı. İngiltere'de daha önce iktidardaki muhafazakar partinin parlamento disiplininden sorumlu Wendy Morton'a hakaret dolu mesajlar gönderdiği iddialarıyla gündeme gelen Williamson görevinden istifa ettiğini duyurdu. Williamson, Başbakan Sunak'a hitaben yazdığı istifa mektubunu Twitter hesabından paylaştı. Mektubunda hakkındaki iddiaların tamamını reddeden Williamson, ancak söz konusu iddiaların hükümetin İngiliz halkı için yaptığı iyi işlerle ilgili dikkatleri dağıttığının farkında olduğunu kaydetti. Williamson bu nedenle devam eden şikayet sürecine tam olarak uymak, vaadımı herhangi bir yanlıştan temizleyebilmek için hükümetteki görevi bırakıyorum açıklamasında bulundu. Hakkında çıkan iddiaların ardından 25 Ekim'de başladığı görevi bırakan Williamson, Sunak'ın kabinesinden istifa eden ilk isim oldu. Sunak'ın kabinesinden istifa eden ilk isim olduğu Gavin Williamson, önceki hükümetlerde Eğitim Bakanı ve Savunma Bakanı olarak görev yapmıştı.
Yunanistan genelinde sendikaların çağrısıyla düzenlenen eylemlerde yükselen fiyatlar ve hayat pahalılığı protesto ediliyor. Atina'da sendikalar artan enerji fiyatları, yükselen enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle eylem ve 24 saatli grev çağrısında bulundu. Göstericiler ücretlerde ve emekli maaşlarında artış, haklara saygı ve istikrarlı çalışma sağlayacak toplu sözleşme, ucuz elektrik ve halk için temel ihtiyaçlara ulaşım talep ediyor. Eylemler Atina, Selanik ve Yunanistan'ın diğer büyük şehirlerinde gerçekleşiyor.
Sırada bültenimizin son haberi var. Partisinin meclisteki grup toplantısında AKP'nin HDP ile masaya oturmasını değerlendiren İYİ Parti lideri Meral Akşener, Erdoğan'a iktidarı müjdeleyen şey açılım süreci olsaydı geçtiğim HDP'yi bugün PKK ile müttefik olurdu dedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre Suriye'de kolera salgınının yayılmasında Türkiye'nin rolü başlığını taşıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Türkiye'nin Suriye genelinde ve komşu ülkelerde ölümcül kolera salgınının yayılmasını tetiklediğini bildirdi. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Türkiye'nin Suriye ile Kuzey ve Doğu Suriye'de yaptığı su kesintisinin halk sağlığı açısından tehlikelerine ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'nin Fırat'ın suyunu keserek Kürtlerin olduğu bölgelere akışı engellediği ifade edilen açıklamada, İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktör Yardımcısı Adam Kugel, Suriye'li Kuzey ve Doğu Suriye'de su krizine müdahale edilmemesi durumunda kolera salgınının halk sağlığını ciddi oranda etkileyeceği uyarısında bulunarak, Suriyelileri etkileyen su kaynaklı son hastalık olmayacak ve salgınların devamı girecek. 1 Kasım itibariyle Dünya Sağlık Örgütü, Suriye'de koleradan 81 ölüm ve 24 bin üzerinde şüpheli vaka kaydetti. Kolera buradan sonra zaten çoklu krizler yaşamakta olan bir ülke olan Lübnan'a da yayıldı dedi. Fırat Nehri'nin kuzey ve doğu Suriyeli ülkenin diğer bölgeleri için en önemli su ve elektrik kaynağı olduğu belirtilen açıklamada şunlar da kaydedildi. Türkiye'li yetkililer Şubat 2021'den bu yana Türkiye ile Suriye arasında 1987 yılında yapılan anlaşma ihlal ederek anlaşmanın öngördüğü 500 metreküpün oldukça altında olmak üzere nehir suyunun akışını kısıtladı. Temmuz 2020'de Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin yayınladığı rapor, Türkiye'nin Fırat Nehri'nin Suriye'yi akan suyunu keserek %65'lik bir azalmaya neden olmuştur. Geçen sene Türkiye, kendisinin susuzluk sorunu olduğunu iddia ederek su seviyesinin düşürülmesindeki sorumluluğunu reddetti. Suriye Sağlık Bakanlığı'nın da bildirdiğine göre bu ülkenin 14 ilinde kolera salgını vakaları görülmüş ve şimdiye kadar koleradan 81 ölüm vakası tespit edilmiştir. Suriye'de kolera salgını Birleşmiş Milletler'in belirttiği gibi kirli sudan kaynaklanıyor. Sağlıklı olmayan bu sular içme suyu ve tarla sulamaları için kullanılıyor.
Böylece kuşkusuz Türkiye, Suriye'de koleranın yayılmasında rol ifa etmiş ve uluslararası kuralları ihlal ederek komşu ülke Suriyeliler ve tüm bölge sakinlerinin sağlığını görmezden gelmiştir. Birleşmiş Milletler uzmanı İmran Rıza bu bağlamda yaptığı açıklamada Türkiye'de kolera meselesiyle ilgili bir şey yapılmaması halinde bölge insanlarının sağlığının ciddi tehdit ile karşı karşıya kalacağını vurguladı. Türk uzmanlarından Yusuf Rıza Cömert de Türkiye ve Suriye'nin birçok ortak meselesinin olduğunu ve herhangi bir gelişmenin iki ülke üzerinde etki bıraktığına temasla sağlık ve tıp alanındaki sorunlar dahil Suriye'nin sorunlarının göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Bölgesel ve uluslararası çevreler ve kaynaklar tarafından yayımlanan raporlar, Türkiye yönetiminin su konusunu Suriye vatandaşlarına karşı tehlikeli bir koz ve silah olarak kullandığını gösteriyor. Suriye basını Türkiye'nin bu girişimlerini savaş suçu olarak değerlendiriyor. Bu sorunlar uzmanların belirttiği gibi kuşkusuz Türkiye için sonuçları olabilir. Nitekim Guardian gazetesi koleralı hastaların sınırdan Türkiye'ye geçmesinin bu ülkede de kolera sağlığının patlak vermesine yol açabileceğini, bu politikanın Türkiye halkının sağlığı için de tehlikeli olduğunu vurguladı. Yine Türk uzmanlarından Fikret Akfırat bu bağlamda yaptığı değerlendirmede Türkiye ve Suriye arasında çatışma ve anlaşmazlıkların derinleşmesini Amerika ve Siyonist rejimin istediğini, çünkü onların her daim bölgenin şiddet sarmalı içinde kalmasından yana olduklarını vurguladı. Sonuç itibarıyla Suriye vatandaşları savaş sonrası döneminde Türkiye'den daha fazla sorumluluk gösterip bölgede barış ve güvenliğin pekişmesine katkı sağlamasını bekliyor.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz, direniş gücünün deniz sınırlarının belirlenmesine ilişkin anlaşma üzerindeki etkisi etrafında. Lübnan ve Siyonist rejim son sıralarda Amerika'nın ara buluculuğu ile deniz sınırlarının belirlenmesine ilişkin anlaşma imza attılar. Ancak Benjamin Netanyahu bu anlaşmayı uygulamayacağını ileri sürüyor. İsrail rejimi ile Lübnan arasında yapılan bu anlaşmanın bir bölümünde Kariş doğalgaz sahasının İsrail'e ve Kana sahasının da Lübnan'a verilmesi kararlaştırıldı. Lübnan'da İsrail ile imzalanan anlaşmanın bu ülke için önemli bir kazanım olduğu noktasında bir mutabakat varken Siyonist çevrelerde ise anlaşmaya ilişkin farklı görüşler söz konusudur. Siyonist rejimin başbakanı Lapid başta olmak üzere bazı İsrail yetkililer bu anlaşmayı tarihi bir kazanım olarak nitelerken bu anlaşmanın rejimin ekonomisinde de olumlu etkiler bırakacağını söylerken, Likud Partisi lideri Benjamin Netanyahu gibi isimler anlaşmayı Lübnan Hizbullah'a karşısında tarihi teslimiyet olarak niteliyor. İsrail'de son sırada düzenlenen parlamento seçimlerinde müttefikleriyle birlikte çoğunluğu elde eden ve yakında İsrail'in yeni parlamentosunu teşkil edecek Netanyahu, seçim kampanyalarında Lübnan ile imzalanan deniz sınırlarına belirlenmesine ilişkin anlaşmanın tarihi bir teslimiyet olduğunu ve iptal edeceğini ifade etmişti. Netanyahu bu sözleri Lübnan direnişinin tepkisine yol açmıştır. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, İsrail tarafından sınır anlaşmasının kabulüne yol açan şeyin Amerika'nın baskısı olduğunu, Amerika'nın Hizbullah'ın Siyonist rejim karşısında direnme ve bu ülkenin coğrafyasının işgaline engel olma kararından tamamen haberdar olduğu ve Siyonist rejime yeni bir savaşa girmemesi için deniz sınırlarına belirlenmesi için ara buluculuk yaptığını vurguladı.
Şeyh Naim Kasım'ın bu yaklaşımı birkaç önemli konuyu içeriyor. Birincisi şu ki, Amerikalılar direnişin Siyonist rejimin cinayetleri ve Lübnan topraklarını işgal etme girişimine karşı koyma noktasındaki iradesini anlayarak İsrail'in Lübnan'da yayılmacı hedeflerine ulaşamayacağını iyice biliyor. İkinci konu şu ki Amerikalılar mevcut şartlarda Siyonist rejimin başka bir sahada savaşma gücüne sahip olmadığının farkında olup büyük bir yenilgiyi önlemek için bu rejimi Lübnan ile deniz sınırlarının belirlenmesine ilişkin anlaşmayı kabul etmeye zorlamıştır. Üçüncüsü şu ki Şeyh Naim Kasım bu tepkisiyle Benjamin Netanyahu'nun deniz sınırlarının belirlenmesi anlaşmasını iptal etme tehdidinden korkmadıkları, bu anlaşmanın daha ziyade İsrail'in ihtiyacından kaynaklandığı mesajını iletmiş oldu. Ve Şeyh Naim Kasım'ın açıklaması ile ilgili üzerinde durulması gereken başka bir konu da Hizbullah'ın Lübnan'ın güç yapısındaki yerinin belirlenmesine ilişkindir. Amerika'nın Lübnan ile Siyonist rejim arasında arabuluculuk yapmasına yol açan şey Hizbullah'ın direnişi ve Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın geçen yazda İsrail'in Lübnan'ın deniz sınırlarına olası saldırısı hakkındaki uyarı ve tehditleriydi. Hizbullah Genel Sekreteri Yardımcısı Şeyh Naim Kasım'ın ifadesine göre direniş Lübnan'ın gücü için gerçek bir kalkandır. Bu nedenle düşmanlar direnişin Lübnan'daki rolüne son vermeye gayret göstermekteler.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşamın siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
İran
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla da sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği Konseyi'nden yapılan açıklamada Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetlerinin yetkisiz olduğu iddiasıyla Şubat 2020'de iki Türk vatandaşı için alınan yaptırım kararının 12 Kasım 2023'e kadar uzatıldığı bildirildi. Avrupa Birliği'nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı görevlisi iki kişi hakkındaki kısıtlayıcı tedbirleri, seyahat yasağını, varlıkların dondurulmasını ve fon yasağını öngörmektedir değerli dinleyicilerimiz. Bugünkü sohbetimizde Avrupa Birliği'nin bu son açıklamasını, bu kararını ve genel olarak Türkiye ile Avrupa Birliği'nin ilişkilerinin nasıl bir seviyede ilerlediği konusunu gözden geçirmeye çalışacağız. Tabii bu konuyla ilgili bölgesel gelişmelerin ne kadar etkisi olup olmadığını da burada konuşacağız sohbetimizde. Gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu bizimle birlikte. Mehdi Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi Akdeniz bölgesiyle ilgili Türkiye'nin özellikle arama faaliyetleriyle ilgili Avrupa Birliği'nin son sıralardaki tepkisini ve aslında kısıtlayıcı tedbirlerini siz de biliyorsunuzdur. Bu gittikçe Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bir çatlağın derinleşmesine neden oluyor kimi uzmanlara göre. Onun için de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği sürecini de derinden etkilemektedir. Şimdi siz nasıl düşünüyorsunuz efendim? Akdeniz'le ilgili Türkiye'nin bu faaliyetleri Avrupa Birliği açısından nasıl inceleniyor acaba?
Öncelikle yayın çalışmalarınızdan dolayı selam ve saygılarımı iletiyorum. Yayın çalışmalarınıza başarı dileklerimi tekrarlıyorum. Belirtmiş olduğunuz gibi Türkiye'nin Avrupa'yla ilişkileri, Amerika'yla, NATO'yla ilişkileri güncel olarak aslında tartışılması gereken siyasetle ilgilenen bütün kurumların bölgeyle, Orta Doğu'yla ilgili olan her kurumun gözden geçirmek zorunda olduğu bir süreçten geçiyoruz. Çünkü bu ilişki tarzı bölgenin dengelerini çeşitli biçimde etkileyecek bir seviyeye ulaşmış durumda. O bakımdan yakından incelenmesi gereken bir konum arz etmiş oluyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum aslında Orta Doğu açısından da çok önemli bir seviyeyi arz etmektedir. Çünkü Türkiye'deki gelişmeler birebir artık Orta Doğu'yu etkileyen ve dünyayı da etkileyen bir duruma girmiştir. Çünkü Türkiye uzun zamandan beri Avrupa Birliği'ne girmenin hayali içerisindeydi. Hayali diyorum çünkü bu konuda somut bir adım atma girişiminde bulunmadı ne yazık ki. Türkiye kendi kendine ters çekmiş oldu. Bu süreç devam etti ve günümüzdeki gelişmeleri ortaya çıkardı. Günümüzde nedir? Artık Avrupa Birliği daha yüksek bir sesle, daha yüksek bir sesle Türkiye'yi uyarma ihtiyacını duymaktadır. NATO daha yüksek bir sesle Türkiye'yi uyarma ihtiyacını duymakta. Yine aynı şekilde Amerika ve İngiltere yine uyarılarını yapmak durumunda kalmaktadır. Çünkü Türkiye'nin mevcut siyasi duruş tarzı, siyasi konumu şu anda bütün bu saydığımız faktörlere, siyasi aktörlere artık ağırlık teşkil eden bir duruma ulaşmıştır. Yani bunun nedeni budur. Çünkü Akdeniz'deki aramaların gerekçe edilerek Türkiye'ye dönük bazı yaptırımların gündeme gelmesi ya da Türkiye'deki şirket veya iş adamlarına dönük yaptırımların gündeme gelmesi, Türkiye, Amerika'da yine hakeza bir süre öncesinde Amerika'da Türkiye aleyhine başlatılan soruşturma bir bütün olarak değerlendirilmesi gereken bir durumu arz ediyor. Çünkü kopuk veya ayrı düşünülmesi insanları yanılgıya götürecektir. Bunun da temeline baktığımızda Türkiye'nin söylemek istedikleri ve Türkiye'nin de okumak istemediği, okumaktan kaçındığı, dersinden kaçındığı diyelim konu siyasi konudur. Yani Türkiye'nin şu andaki siyasi yapılanması gittikçe artık ağırlık teşkil etmeye başlamıştır. Söylemek istedikleri bu ve Türkiye'nin de görmek istemediği, okumak istemediği konu budur özünde. Türkiye'nin şu anda baş sorunu durumunda olan dediğimiz gibi muhalefete yaklaşım, düşünce özgürlüğü ve bunun da odağında Kürt sorunu ve Kürt yapılanmasına, Kürt siyasallaşmasına karşı başlatmış olduğu saldırı diyelim, engelleme, çünkü milletvekillerinin yakalanması, gözaltına alınması gerekse ne olursa olsun, çünkü onların elinde silah yok, sözleri vardır. Bu sözlerden dolayı bir dünyanın neresinde bir milletvekili gözaltına alınıp bir partinin eş başkanları eğer ki cezaevine atılıyorsa bu bir saldırıdır, bu bir engellemedir. İsmi budur. Şimdi bu konuda zaten Selahattin Demirtaş'a dönük Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin almış olduğu kararın direktmen Türkiye tarafından uyulmadığı gerçeği vardır. Defalarca bu uyarılar yapılmasına rağmen yine uymama gerçeği vardır. Yani Türkiye artık bu yaklaşımların cevapsız kalmayacağını düşünememesi gereken bir süreçtir aynı zamanda yaşadığımız süreç. Ve Avrupa Birliği Amerika, NATO dediğimiz gibi dünyanın bu siyaset faktörleri ki Türkiye'nin de yakın müttefikleri konumunda olan güçler artık Türkiye aleyhinde uyarı yapma, daha yüksek sesle uyarı yapma ihtiyacını duyuyorlar. Yakın süreçte de yaşadığımız durum budur. Ve özellikle kimyasal iddiası vardı şu anda en güncel olan Türkiye'ye dönük. Yine Türkiye'nin politikalarındaki yanlışlığın ifadesi olmuş oluyor. Çünkü eğer ki bu asılsız ise, eğer ki bunun bir doğruluk tarafı yoksa Türkiye'nin böyle katılmaması gerekirdi. Yani dünyanın her tarafında olan bu. Aksine daha fazla ortam sağlaması gerekirdi. İstediğiniz kadar araştırma yapın, benim böyle bir şey kullanma durumum yoktur diyebilirdi. Ama ne yaptı? Aksine Avrupa'da açıklama yapan ve bu konuda uzman olan, Türkiye'de adli tıp konusunda uzman olan bir profesör Fincancı'nın tutuklanması çok vahim bir şey. Yani bu artık dünyada bu konuda Türkiye aleyhinde daha fazla seslerin yükselmesine yol açtığı gibi artık bu konuda kimyasal silah kullandığı konusunda bir şüphe gelişmiş, artmış. Bunu da tabii doğruluk derecesinin ispatlanması elbette ki yapılacak ciddi bir araştırma, inceleme sonucu ortaya çıkabilecek bir şeydir. Yani sadece sözlerden ibaret değil. Ama şu var ki Türkiye'nin bunu engelleme yaklaşımına gitmesi şüphelerin Türkiye üzerinden daha fazla artmasına yol açmış ve Türkiye'yi çok daha ciddi sıkıntılar içerisine koymuştur. Çünkü Kürtlere dönük Saddam'ın kullandığı kimyasal silah ile Saddam iktidarının alaşağı edildiği gerçeği ortadayken Türkiye aleyhinde böyle bir şüphenin artması Türkiye'de, dünyada Türkiye'nin daha fazla siyasi kayba uğramasını beraberinde getirecektir. Bunu tabii ki NATO içerisinde Türkiye'nin konumlanışını da değerlendirdiğimizde, NATO'nun da Türkiye'ye dönük bazı hoş olmayan, yani Türkiye açısından hoş olmayan, yani Türkiye'nin hoşuna gitmeyen yaklaşım ve pratikleri tabii ki bir bütün olarak değerlendirdiğimizde Türkiye'nin artık bu konumuyla devam etmemesi gerektiği, değişmesi gerektiği, demokratikleşmeye dönük bir evrilme yaşaması gerektiği gerçeğidir. Bu onun en yakın müttefikleri tarafından çeşitli tavır ve davranışlarıyla, çeşitli açıklamalarla, mütevazi açıklamalarla dile getirmelerine rağmen yıllardır Türkiye'nin de okumak istemediği, oralı olmak istemediği gerçeğiyle Türkiye daha fazla zaman kaybına yol açtığı gibi daha fazla kan kaybına, ekonominin daha fazla tahrip olmasına ve dolayısıyla Türkiye'de siyasi çıkmazın derinleşmesine yol açtığı gerçeğini de ortaya çıkarmış oluyor.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile konuştuk. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler konusu bağlamında Avrupa Birliği'nin son sıralarda Türkiye uyguladığı kısıtlayıcı tedbirleriyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Konuyla ilgili sohbetimizin ikinci ve son bölümünü yarın akşam sizlerle paylaşacağız. Bugünkü röportajımıza da son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Evet. Risalet gazetesinde İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani'nin Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev'in açıklamalarına tepki olarak Kafkasya'nın sorunlarını çözmenin yolu bölge ötesi güçlerden değil bölge ülkelerinin başkentlerinden geçiyor ifadesini kullanması, Amerika'da ara seçimleri cumhuriyetçilerin kazanması gibi haberler göze çarparken Cevan gazetesinde İran ve Rusya arasında ortak serbest bölgeler kurulmasına yönelik bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Serbest Ticaret Sanayi ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Konsey Sekreteri, İran hükümetinin politikası Rusya ve Avrasya ülkeleriyle ortak serbest bölgeler kurmaktır diye kaydetti. İran'ın bildirdiğine göre İran Serbest Ticaret Sanayi ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Konsey Sekreteri Hüccetullah Abdülmelik'i Rusya'nın Astrahan bölgesindeki Lotus Özel Ekonomik Bölgesi'nin CEO'su Sergey Miloshkin ve Rusya Devlet Duması Başkan Yardımcısı Alek Savchenkov ile yaptığı görüşmede Hazar Denizi kıyı ülkeleriyle ortak serbest bölgeler birliğinin kurulması zaruretine vurgu yaparken İran'ın iki ülkenin gümrük işlemlerinde kolaylıkların sağlanması yönünde anlaşma yapılması için hazır olduğunu belirtti. Abdülmelik'i açıklamasının devamında İran hükümetinin Rusya ve diğer ülkeler için transit alanında en güvenli, en hızlı ve en ekonomik rotayı sağlama konusunda kesin bir iradesi var diye kaydetti. Lotus Astrahan Özel Ekonomik Bölgesi CEO'su da görüşmede Rusya'nın amacının diğer ülkelerle ekonomik ilişkileri geliştirmek olduğunu belirtti. Sergey Miloshkin, İran'ın kuzeyindeki Enzeli Limanı ve İran'ın güneyindeki Çabehar Limanı başta olmak üzere Rusya ile İran arasındaki temel etkileşim noktalarının serbest bölgeler olduğunu belirterek Kuzey-Güney koridoru aktif hale getirilmeli. Bu her iki taraf için de bir öncelik olmalı ve uygulanması için en iyi mekanizma İran ve Rusya'nın katılımıyla koridor boyunca ulaşımı yönetecek tek bir operatör oluşturmaktır diye kaydetti.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlere baskın düzenlemesi, Hizbullah'ın Siyonist İsrail'deki aşırı sağcıların zaferi sınırların çizilmesini etkilemeyeceğini vurgulaması gibi haberler göze çarparken Horasan gazetesinde Amerikan Başkanı Biden'ın İran'a yönelik müdahaleci açıklamasına karşı tepkileri konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın müzakere heyetinin danışmanı Amerika Başkanı'nın İran'daki son olaylarla ilgili müdahaleci açıklamalarını boş bir çaba şeklinde değerlendirdi. İSNA'nın bildirdiğine göre İran'ın Viyana müzakerelerindeki müzakere ekibinin danışmanı Seyyid Muhammed Merendi Twitter'da şunları yazdı. İran'ı istikrarsızlaştırmaya yönelik son nafile girişim düşüşe yüz tutan bir imparatorluğun son nefesleridir. Amerika Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde Kaliforniya'daki bir toplantıda "Endişelenmeyin, biz İran'ı özgürleştireceğiz. Onlar yakında kendilerini özgürleştirecekler." şeklinde boş iddialarda bulunmuştu. Bu arada İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi 4 Kasım küresel emperyalizm ile mücadele günü dolayısıyla yaptığı konuşmada Biden'ın akli dengesini kaybettiğini, zira daha önceleri resmi açıklamalarda böylesi iddiaların dile getirilmediğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan da bir tweetinde Joe Biden'in müdahaleci açıklamalarına tepki gösterirken son zamanlarda İran'ın bazı şehirlerindeki ayaklanmalarda Amerika'nın şiddeti teşvik etmesi ve nükleer anlaşmaya varma çabalarına değinerek Biden'e hitaben şu ifadeleri kullandı. İkiyüzlü davranış ve IŞİD'i desteklemeyi bırakın.
Cam-ı Cem gazetesinde ise Bahreyn gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şu ifadeler yer alıyor.
Bahreyn halkının günlük protesto gösterileri devam ederken bu sefer Sanabis kentindeki protestocular da 12 Kasım'da düzenlenecek Bahreyn parlamento seçimlerini boykot etme çağrısında bulundu. Bahreyn'in Sanabis şehrinde bazı Bahreynli kadınlar da protesto gösterisi düzenledi. Düzenlenen gösterilerde siyasi mahkumların koşulsuz şartsız hemen serbest bırakılması ve meşru haklarından yararlanması talebi ön plandaydı. Göstericiler Bahreyn'in parlamento seçimlerine dair yenilgiye uğramış seçimleri boykot edeceğiz mesajı verdi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Fars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Şia tarihinin büyük alimleri.
Muhterem dinleyiciler, Şia tarihinin büyük alimlerinin yaşamını ve değerli çalışmalarını ele aldığımız sohbetimizin bir diğer bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün sizleri Şia dünyasının, ilim ve düşünce dünyasının yılmaz bir çalışanı olan ve hayatını Müslüman düşünürlerin eserlerini bir araya toplamaya çalışan Ayetullah Seyyid Ali Bozorg Tehrani ile tanıştıracağız.
Hicri kameri 1293 yılında ve Resulullah'ın mübarek veladetinden bir hafta önce Tahranlı bir tüccarın evinde bir erkek bebek dünyaya geldi. Babası Tahran'ın hayırseverlerinden Hacmolla Ali ve annesi ise Alevi Sadatlardan ve büyük babası Molla Muhsin İran'ın ilk basım evinin sahibiydi. Molla Ali bebeğe babasının adı yani Muhsin adını vermek istedi. Fakat doğumu Resulullah'ın kutlu veladetiyle eş zamanlı olması nedeniyle ona Muhammed Muhsin adını verdiler. Fakat annesi tarafından Seyyid sayıldığı için ona Seyyid Muhammed Muhsin dememiz daha doğru olur.
Tahran halkı arasındaki bir geleneğe göre büyük babasıyla aynı adı taşıyan erkek evlada Aga Bozorg denildiği için Muhammed Muhsin de Aga Bozorg olarak tanındı ve seslendi. Tabii daha sonraki yıllarda gerçekten büyük bir insan oldu. Muhammed Muhsin daha 4 veya 5 yaşındayken evde Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başladı. Öğrenimi resmen başlama yaşından önce Kur'an-ı Kerim'in kısa süreleri ve ebced harflerini öğrendi ve 7 yaşında mektephaneye gitti. Fakat öğrenimi devam etmeye pek hevesli değildi.
Çalışmayı daha çok seven ve atalarının mesleğine devam ederek ticaret ile uğraşmayı isteyen Muhammed Muhsin daha sonraları anılarında şöyle yazdı. Ömründen 6 yıl geçerken evde oynadım. Hatırlıyorum bir dükkan yapmış bakkallarla aktarlardaki malları ve ürünleri ve terazi hazırlamıştım. Okumaya pek hevesli değildim. Tacir olmak istiyordum. Bir süre ağabeyinin yanında ticaretle uğraştı fakat uzun zaman geçmeden bu iş için yaratılmadığımı anladım. Bu yüzden de tekrar öğrenim ve okul yolunu tuttum. Babası onun bu kararından sevinerek onu teşvik etti. Babanın desteğiyle 10 yaşında din adamlarının kıyafetini giymiş şerefine nail oldu ve başına sarık koydu. İşte bu yıllarda ona Şeyh-i Bozorg olarak seslenmeye başlandı.
Tahran Radyosu.
On yaşındaki Şeyh 12 yıl daha Tahran okullarında öğrenimine devam etti ve edebiyat, mantık, usul, nesih ve nesellik hattını en iyi seviyede öğrendi. Eğitim yıllarında kütüphane ortamı ile adeta özdeşleşti ve bu yıllarda yaptığı en parlak işlerinden biri önemli ve muteber kitaplardan nüshalar hazırlaması oldu. Günümüzde bu genç şeyhin el yazıları İslami ilimler hazinesi ve kütüphanelerini süslemekte. Aga Bozorg'un ilim ve öğrenim yolundaki yılmaz çalışması ve tabii onun güzel el yazısı ve becerisini yansıtan eserler.
Hicri kameri 1313 yılında ağabey ile kutsal türbeleri ziyaret için Irak'a gitti ve Necef kentinde kalmaya karar verdi. Fakat ailesinin Tahran'a dönme ısrarı onun bu kararını 2 yıl geciktirdi. Sonunda Hicri kameri 1315 yılında Şeyh Ağa Bozorg daha 22 yaşındayken yüksek eğitim için Necef kentine gitti. Necef Din İlimler Medresesi'nde 2. Mirza Şirazi olarak bilinen Ayetullah Muhammed Taki Şirazi, Ahunt Horasani ve Muhaddis Nuri gibi büyük alimlerden dersler aldı.
İslam alimleri arasında Resulullah ve Ehl-i Beyt imamlarından hadis ve rivayetlerin doğru aktarılması büyük önem taşıyor. Hadislerin doğru anlatılmasına kayıtsız kalmak veya yanlış aktarılması İslam toplumuna büyük zararlar vermeye ve öz İslam'ın sapmasına sebep olmaya ilaveten aktaran kişi için de büyük günahtır. Dünya ve ahiretini heba eden büyük bir günah. Bu yüzden bu alana ayak basmak isteyen her alim, kendi dönemindeki büyük muhaddisler, alimler ve hocalardan hadis nakletme izni alması gerekir. Ve bu büyükler söz konusu kişinin dini, bilimsel ve ahlaki salahiyetinden emin olmadan kendisine böyle bir izin vermezler.
Necef kentinde uzun yıllar dini ilimlerde aldığı öğrenimin ardından Ağa Bozorg Tehran'ı olarak tanınan Şeyh Ağa Bozorg, rivayet ve hadis aktarmaya büyük önem veriyor ve kendi döneminin dini hocaları ve büyüklerinden bu konuda izin almaya çalışıyordu. Şia Müslümanlarının en büyük ve en tanınan muhaddislerinden biri olan Muhaddis Nuri, Şeyh Ağa Bozorg, Tehrani'ye hadis nakletmeye izin veren ilk kişiydi. Halbuki Ağa Bozorg daha genç yaşlardaydı.
Aslında Muhaddis Nuri'den sonra Şia mezhebinde en tanınan ve güvenilen muhaddis, Şeyh Aga Bozorg Tehrani'dir. Onun yılmaz çalışmaları, Şii alimlere ilaveten bazı ehli sünnet alimlerinin de ona rivayet anlatma izni vermesine sebep oldu. Maliki mezhebinin önde gelen alimlerinden Şeyh Muhammed Ali Ezheri, Şeyh Abdülvahhab Şafii ve Mısır el-Ezher Üniversitesi hocalarından Şeyh Abdülrahman Ali Şenefi, Şeyh Aga Bozorg Tehrani'ye rivayet aktarma izni verenlerdendirler.
Şii alimler uzun bir süre Şii yazarların eserlerinin bir listesini araştırmacılara sunacak bir kitaba ihtiyaç duyuyorlardı. Müslüman alimlerin eserlerinin bu tür listeleri daha önce yazılmıştır. Ancak Şii alimlerin eserleri bunlarda dikkate alınmamıştı. Bu durum tarihçilerin, yazarların ve araştırmacıların Şiiler hakkındaki yargılarında hata yapmalarına neden olmuştu. Bu hatalardan bir örneği de dünyaca tanınan Hristiyan gazeteci ve tarihçi George Zidane'ın İslam kültürünün inşasında Şiilerin rolü çok azdı yargısında bulunmasıdır.
Bu tür algılar Şii alimlerinin bir araya gelmesine ve her biri Şiilerin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için bir görev üstlenmesine neden oldu. Seyyid Hasan Sadr, Şiilerin İslami bilimlerin ilerlemesindeki etkisini doğrudan açıklayan bir kitap yazmayı üstlendi. Şeyh Muhammed Kaşiful Gıta ise Georg Zidane'ın kitabını eleştirme ve onun tarihi hatalarını açıklamaya karar verdi ve Şeyh Aga Buzur Tehrani de kendisini Şii bibliografyasının en büyük ansiklopedisini yazmaya adadı. Ezzeriya olarak bilinen bu kitabı yazmak için uzun yolculukların zorluğuna kaslanarak Irak, İran, Suriye, Filistin, Mısır ve Hicaz halk kütüphanelerini inceledi ve araştırmalarına özel kütüphanelerde devam etti.
En sonunda Hicri Kameri 1354 yılında Şeyh Abu Zurk Tehrani kitabın ilk cildi basımı hazırlandı ve Necef'te bir basım ve bir kurmaya karar verdi. Fakat Irak'ın dönem hükümeti çeşitli bahanelerle basım evinin kurulmasını engelledi. Bundan 6 ay sonra Ezzeriya ila Tesnaif Eşşeriya kitabı Irak'ta basıldı.
Şeyh Aga Buzur Tehrani Hicri Kameri 13 Zilhicce 1389 Cuma günü 96 yaşında bu dünyadan baki dünyaya göç etti. İlerideki yıllarda mihrap şehidi olarak tanınan Necef alimlerinden Ayetullah Medeni naaşını gusül ederek kefenledi. Aga Buzurgu şehit olan imamı Hazreti Hüseyin Aleyhisselam ile son kez vedalaşmak için Kerbela'ya götürüp cenaze töreni ardından Necef'te Hazreti Ali Aleyhisselam'ın türbesinde ölü namazı kılmanın ardından kendi vasiyeti gereği bizzat inşa ettiği ve İslam ve Müslümanlara vakfettiği kütüphanesinde defnettiler. Evet, böylece hayatını kütüphanede ve kitaplar ile kalem arasında geçiren bu alim yine kitaplar arasında ve kütüphanede toprağa verildi.
Muhterem dinleyiciler, sizlere bugün Şeyh A. Buzurg Tehrani ile kısaca tanıştırmaya çalıştık.
Programlarımızı www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi ve görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir adresinden iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Geçen bölümde nakkallığın ta eski çağlardan beri dünyanın tüm kavim ve milletleri arasında yaygın olan bir sanat olduğunu anlattık. Nakkallar genellikle o dönemde toprak sahibi olan eşraftı ve geçmişlerinin tarihine özel ilgi duyan insanlardan oluştuğunu ve yine İran edebiyatında günümüze dek miras kalan bazı eserlerde nakkallık sanatının İran'da derin bir maziye sahip olduğunu ortaya koyduğunu ve nakkalların halk arasında seçkin bir konuma sahip olduklarını ve en kültürlü insanlar sayıldıklarını beyan ettik.
İran'da İslam öncesi nakkallık sanatı hakkında pek fazla bilgi bulunmuyor. Eldeki seyrek bilgi de birkaç seyahatnameden ve tarih kitaplardan ve Zerdüşt inancı ile ilgili birkaç dini eserden elde edilmiştir. Gerçekte o dönemlerde öyküler kuşaktan kuşağa aktarılan öykülerdir. İran'ın Gameli 4. yüzyılın ünlü düşünürlerinden İbni Nedin el-Fihrist adlı eserinde şöyle diyor. İranlılar efsaneleri şiire döken ilk milletti. Böylece bunları kitap haline getirerek saklamaya başladılar ve hayvanların dilinden öyküler anlattılar. Daha sonra Eşkani kralları bu öyküleri bazı eklemelerde yaptılar ve Araplar da bunları Arapça çevirdiler.
Araştırmacılara göre İran'ın eski çağlarından geriye kalan belgeler öykü anlatımının musiki ile beraber olduğunu gösteriyor. Partlar dönemine kadar uzanan Veys ve Ramin adlı aşk dizisinde iki yerde Gosan sözcüğüne işaret ediliyor. Gosan, Partların dilinde kullanılan ve çalgıcılara verilen bir addır. Veys ve Ramin öyküsü ilkin sözlü olarak Gosanlarca anlatılırdı ve daha sonraları yazıldı. Gosanların büyük bölümü saraylarda kalıyordu ve bazıları da kentlere dolaşarak insanlara masal anlatırdı. Londra Üniversitesi İran Etüt Merkezi uzmanı Mary Boyce, Partılı Gosanlar hakkında geniş çaplı bir araştırma gerçekleştirdi ve araştırmasının sonuçlarını Partılı Gosan ve İran'da Çalgıcılık Geleneği adlı bir eserde yayımladı. Boyce'a göre İranlı padişahların yanında sürekli çalgıcılar bulunuyordu ve bu çalgıcılar ve nakkallar sarayda düzenlenen şenliklerde halkı eğlendirmekle görevliydi ve çoğu şiir yazıyordu. Gosanlar, Eşkaniler ve Sasanilerin saraylarında etkili bir varlık sergiledi ve padişahları ve insanları eğlendirdi. Gosanların en önemli özelliği nakkallar gibi yaşadıkları çağın maceralarını anlatmaktı.
Değerli dinleyiciler, halk şarkıları ile ilgili sohbetimizi burada noktalarken devamını bir sonraki bölüme bırakıyor ve her zaman olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçmek istiyoruz.
Geçen bölümlerde Cüzer'in Şamardal hazinesini ele geçirerek Abdüssamed'e verdikten sonra Abdüssamed'den aldığı sihirli torbasıyla yaşadığı kente döndüğünü anlattık. Ve dedik ki kardeşleri annesine bıraktığı paraları aldıktan sonra onu kendi haline bırakmıştı ve annesi açlıktan dilenmek zorunda kalmıştı. Geçen bölümde ayrıca Cüzer'in kardeşleri annelerini kandırarak sihirli torbayı ele geçirdiklerini ve Cüzer'i uykudayken bir gemiye bindirerek uzaklaştırdıklarını fakat daha sonra da torbayı padişaha kaptırdıklarını ve kendileri de hapse atıldıklarını Cüzer Mekke'yi ziyareti sırasında bir kez daha Abdüssamed ile karşılaştığını ve bu kez de ondan sihirli hatem yüzüğü aldığını, yüzüğün içindeki cin her istediğini yerine getirdiğini ve Cüzer'in bir göz kırpmada evine geri getirdiğini anlattık. Şimdi maceranın devamını dinleyelim.
Evet, Cüzer evine döndükten sonra sihirli torbası padişahın hazinesinde saklandığını öğrendi. Bunun üzerine Cüzer yüzüğün cini Rad'dan padişahın hazinesini ona getirmesini istedi. Rad hemen emri uyguladı ve Cüzer sihirli torbasına kavuştu. Ardından Ra'dan kendisi için muhteşem bir saray ve büyük ihtişam ve çok sayıda hademe ve hizmetkar hazırlamasını istedi. Ra da hemen bu isteği yerine getirdi ve Cüzer sarayı annesine hediye etti.
Tahran Radyosu.
Şimdi padişahın sarayında neler yaşandı ona bakalım. Padişahın hazineden sorumlu adamı hazinenin boşaldığını görünce hemen padişaha koştu ve hazinenin boşaltıldığını, sihirli torbanın da ortadan kaybolduğunu anlattı. Padişah hemen komutanlarını çağırdı ve ordunun hazırlanmasını emretti. Fakat hiç kimse hazinenin başına neler geldiğini bilmiyordu. Bu arada bundan önce padişaha sihirli torba macerasını anlatan aynı adam padişahın huzuruna çıktı ve şöyle anlattı. "Ey padişah, ben dün akşam bir yerden geçiyordum. Baktım birileri muhteşem bir saray inşa ediyor. Bugün yine oradan geçtim. Baktım saray inşaatı tamamlanmış. Araştırdım. Sarayın sahibi Cüzer adında biri olduğunu öğrendim. Cüzer büyük bir servetle seyahatinden dönmüş. Ayrıca hapisteki iki kardeşini de serbest bırakmıştı."
Bu sözleri duyan padişah büyük öfkeye kapıldı ve şöyle dedi. "Demek benim düşmanımın kim olduğu anlaşıldı. Selim ve Salim'i hapisten kaçıran, benim hazinemi boşaltan adam Cüzer'den başkası olamaz." Bu sözlerin üzerine padişah Cüzer'in hemen yakalanmasını emretti. Ancak padişahın veziri akıllı bir adamdı ve padişaha şöyle dedi. "Efendim, bir gecede büyük bir saray inşa eden bir adamın mutlaka büyük gücü olmalı. Bu yüzden tedbirli davranmalıyız. İyisi onu saraya davet edelim. Böylece ne kadar güçlü olduğunu anladıktan sonra ona göre hareket edelim."
Vezir beyaz bir elbise giydi ve tek başına Cüzer'in sarayına gitti ve selam verdi. Sarayın bekçisi vezirin selamına cevap verdi ve "Ey insanoğlu, sen kimsin? Ne istersin?" diye sordu. Vezir bekçi onu insanoğlu hitap ettiğini duyunca panikledi. Bekçinin cinlerden olduğunu anladı ve bu yüzden gayet sakin ve edepli bir şekilde kendisini tanıttı ve sarayın sahibini padişahın sarayında akşam yemeği ziyafetine davet etmeye geldiğini anlattı. Sarayın bekçisi Cüzer'den izin aldıktan sonra veziri içeri aldı. Vezir Cüzer'i selamladı ve padişahın onu ziyafete davet ettiğini söyledi. Ancak Cüzer padişahın sarayına gelmeyeceğini, eğer padişah onu ziyaret etmek istiyorsa kendisi buraya gelmesini söyledi. Cüzer ayrıca Rad'ı çağırdı ve vezir için en güzel elbiseyi getirmesini emretti.
Vezir hemen padişahın sarayına döndü ve üzerine giydiği elbiseyi padişaha gösterdi. Ve Cüzer'in sarayında ne gördüyse tek tek padişaha anlattı. Padişah da Cüzer'i ziyaret etmeye karar verdi ve yanına ordusunu aldıktan sonra Cüzer'in sarayına doğru hareket ettiler. Padişah ve ordusunun onun sarayına doğru geldiğini öğrenen Cüzer hemen Ra'dı çağırdı ve çok sayıda cini sarayına getirmesini ve hepsine savaş kıyafeti giydirmesini ve sarayın önünde beklemelerini istedi. Padişah ordusuyla birlikte Cüzer'in sarayının önüne geldi ve Cüzer'in ordusunu görünce onun gücünün kendi gücünden çok daha fazla olduğunu anladı. Thank you.
Güzel sarayının en muhteşem odasında tahtta oturuyordu. Selim ve Salim ise iki vezir gibi sağında solunda duruyordu. Padişah öne geldi ve selam verdi. Güzel yerinden kalktı ve padişahın selamını cevapladı. Ardından muhteşem bir sofra kuruldu. Güzel ve padişah gece yarısına kadar yedi içti, sohbet etti. Padişah gitmek isteyince de Güzel padişahın ordusuna değerli hediyeler verilmesini emretti. Ardından padişah ile vedalaştı ve kendisinden yine onu ziyarete gelmesini istedi. Padişah da kabul etti ve daha sonra birkaç kez Cüzer'i ziyaret etti. Bu arada Cüzer ve padişah arasında bir dostluk kuruldu. Ama padişah yine Cüzer'in gücünden korkuyordu. Bir gün padişah vezirini çağırdı ve Cüzer'in kendisine yönelik kin beslemesi ve bir gün onu öldürüp yerine geçmesinden korktuğunu anlattı. Vezir ise şöyle dedi, madem onu kendinize rakip olarak görüyorsunuz, o zaman en iyisi kızınızla onu evlendirin. Bu durumda Cüzer sizin damadınız olur ve öldüğü takdirde de serveti size kalır.
Padişah vezirinin önerisini olumlu karşıladı, ardından sarayda büyük bir ziyafet verdi ve Cüzer'i de bu ziyafete davet etti. Cüzer daveti kabul etti ve saraya geldi. Ve padişahın yanına oturdu. İkisi sohbet etmeye başladılar. Bir süre sonra padişahın genç ve güzel kızı bir bahane uydurarak odaya girdi. Cüzer kızı görünce çok beğendi. Vezir bu durumu fark etti ve hemen Cüzer'e yaklaştı ve eğer onu beğendiyse onunla evlendirebileceğini söyledi. Cüzer de vezire eğer bunu yaparsa çok sevineceğini söyledi. Vezir hemen padişaha macerayı anlattı ve kızı için ağır bir mihir talep etmesini önerdi. Padişah Cüzer'den kızının mihri olarak sihirli torbayı istedi. Cüzer de kabul etti. Böylece büyük bir şenlik düzenlendi ve Cüzer padişahın kızıyla evlendi.
Geçti ve padişah vefat etti ve Cüzer tahta geçti. Cüzer o diyarın padişahı oldu ve kardeşleri Selim ve Salim'i de vezir yaptı. Cüzer çok adil ve iyi bir padişahtı ve halk da ondan çok memnundu. Bir yıl geçti ve Selim ve Salim Cüzer'i öldürmeye ve onun yerine geçmeye karar verdi. Salim Cüzer'i evine davet etti ve onu zehirleyerek öldürdü ve sihirli yüzüğü ele geçirdi. Salim yüzün cini Ra'da kardeşi Selim'i de öldürmesini ve ikisinin cenazesini ordu komutanlarının önüne koymasını emretti. Ra da tüm emirleri yerine getirdi. Ordu komutanları korkudan Salim'e itaat etti ve Salim de kendisini padişah ilan etti ve Cüzer'in eşiyle evlenmek istedi. Zaten hiç kimse buna karşı çıkmaya da cesareti yoktu.
Öte yandan bu haber Cüzer'in eşine ulaştı fakat herhangi bir tepki vermedi. Salim Cüzer'in eşinin sarayına gitti. Cüzer'in eşi ona hoş geldin dedi ve ardından içine zehir kattığı bir şerbeti Salim'e ikram etti. Ve yorgunluğunu gidermek üzere şerbeti içmesini istedi. Salim şerbeti içti ve zehir etkisini göstermeye başladı. Padişahın kızı sihirli yüzüğü aldı ve kırdı. Ardından sihirli torbayı da parçaladı. Ardından saraydaki büyükleri çağırdı ve şöyle dedi. Yeni padişah da öldü. Şimdi gidin başka bir padişah seçin. Bunun ardından Cüzer'in eşi siyah elbise giydi ve sevgili kocası Cüzer'in yasını tuttu.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.pastoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parsudi.com adresini yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة